Evet sevgili kardeşler. Geçen hafta sizleri Hakimler 6. bölüme götürmüştüm. Orada uzun bir parçaydı. 16 ayetlik bir parça. Burada geçen hafta olanlar çok iyi biliyorlar sevgili kardeşler. Orada Gideon göreve çağrılıyor. Hizmete çağrılıyor. Ve onun hizmete çağrılışına baktık. Ve o çağrılışı içerisinde yer alan o ruhsal içeriği beraber anlamaya çalıştık ama geniş bir konuydu, derin bir konuydu. Maalesef tabii ki bitirmemiz mümkün olmadı her zaman olduğu gibi. Ve sarktı, bu haftaya sarktı. Ama gerçekten bugün aramız olan her kardeşin burada olması zaten tesadüf değil. Hiçbir kardeş tesadüf değil burada. Hamdolsun ki seviniyorum. Geçen hafta katılan kardeş de tekrar buraya katılmış oldu. O zaman bir kopukluk olmayacak. Konuyu siz de tamamlamış, bitirmiş olacaksınız sevgili kardeşler. Onun için kısa da olsa böyle bir özetini yapayım. Ondan sonra hızlı bir şekilde konuyu bitirmeye çalışırım. Hatırlıyor musunuz? Girişi nasıl yapmıştım? Girişi nasıl yapmıştım? Girişi şöyle yapmıştım. İtaat etmiş olmanın, yani Rabbe boyun eğmiş olmanın getirmiş olduğu o güzel, harika sonucu görmüştük. Ama sadece bu değildi. Yani itaat etmiş olmanın getirdiği sonuç değildi sadece, o harika sonuç değildi. Aynı zamanda da böyle güçten yoksun, zayıf, eksik, fazla etkinliği olmayan pasif bir kişinin Rabbin ellerinde nasıl kullanılabilecek bir hale getirildiğini örnek gösteren harika bir bölüm olduğunu ifade etmiştim. Yani Rab hem itaat edenin itaat etmiş olmanın getirdiği sonuç artı zayıf bir kişinin, güçten yoksun bir kişinin nasıl iyi bir noktaya getirilmiş olduğunu açıklıyordu bize. Ve şöyle demiştim değerli kardeşler, Hakimler kitabı Yeşu ile Samuel peygamberin dönemine kadar, o döneme kadar olan kesimi kapsıyor demiştim. Ve Yeşu'dan başlayarak İsrail krallarının ortaya çıkışı noktasına kadar, Yeşu'dan İsrail krallarının ortaya çıkış noktasına kadar olan bir süreç var, bir alan var, o boş bir alan. O alan içerisinde İsrail halkının ne kadar büyük acı çektiğini, ne kadar acılardan, sıkıntılı bir süreçten geçtiğini bize açıklayan bir kitap olduğunu söylemiştim. Hakimler kitabı. Ve bunları, bu hakimleri sadece birer yasa adamları olarak değil, birer asker önderler olaraktan görmemiz gerektiğinin de altını önemli çizmiştim sevgili kardeşler. Ve şöyle demiştim, çok çok önemliydi. Musa öldüğü zaman Musa'nın yerini alabilecek bir kişi vardı. Onun öğrencisi Yeşu. Tanrı ne yaptı? Yeşu'yu aldı. Musa'nın ölümünden sonra harika bir şekilde zaten Musa'nın yanında yetişmişti 40 yıl boyunca. Ve daha sonra Rab onu olağanüstü bir şekilde kullandı. Yeşu'yu. Ama Yeşu öldükten sonra Yeşu'nun yerini alabilecek bir önder, bir kral çıkmadı. Ve bundan dolayı ne oldu? Halk, İsrail halkı o dönemi kendi kafalarındaki doğrulara göre yaşamaya başladılar. Ve bu yaşam biçimi onları nereye odakladı? Başka ulusların tanrılarına odakladı. Yani Aşterot ve Baal dediğimiz o putlara tapınmaya, o ulusların geleneklerini uygulamaya başladılar. Yani neden? Kendi kafalarına göre yaşıyor olmalarının sonucu olaraktan. Tanrı da ne yaptı? Onları tekrar kendine çekmek için, onları yine kendine bağlamak için İsrail halkını ulusların eline teslim etti. Ne oldu? Ulusların eline teslim edince halk başladılar kıvranmaya, acı çekmeye, ah deyip puf demeye ve feryat etmeye. Feryat edince Tanrı'yı aramaya başladıklarında, genelde hep deriz ya Türkçe'de, kuyruğumuz sıkıştığı zaman genelde yandım anam diyoruz, Tanrı'ya bakıyoruz değil mi? Genelde kuyruk sıkıştığı zaman. Ama her şey tıkırındayken Ekmek elden su gölden, baktın işler tıkırında, para geliyor, aile düzeni güzel, o güzel, bu güzel, sağlık yerinde, oh! Keyif mi keyif? Ama ne zaman bir takım şeyler ters gitmeye başladığında basıyoruz isyan bayrağını, değil mi? Ama Tanrı ne yapıyor? Buna rağmen diyor ki, Recep sen bu süreçten geçmen gerekiyor. Ben senin yine iyiliğin için bunu yapıyorum. Ben yine bunun iyiliğin için yapıyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ben bugün burada hepimiz değişik sorunlardan geçti. Kimimiz hastalandı, acılar çekti. Kimimiz maddi sıkıntılar çekti. Kimimiz ne bileyim ev sorunları yaşadı. Kiracı sorunları yaşadı. Birçok sorunlar yaşadılar. Ama bakıyorum ki sonunda şunu gördüler ki Rab onları harika bir şekilde noktaya getirdi sevgili kardeşler. Onun için Tanrı ne yapıyor? Feryadı duyuyor. Duyan bir Tanrı hamdolsun. Duyuyor, ne yapıyor? Gideon'u o sıradan bizim ifadeyle çiftçi parçasını, çiftçi parçası dediğimiz kişiyi Gideon'u ne yapıyor? Hazırlıyor ve o halkın kurtuluşu için Gideon'u gönderiyor. Bunu özellikle söylemiştim. Daha sonra gördük ki Kutsal Kitabın o 6. bölümü Hakimler 6 ilk 16 ayette yazıyordu. 7 yıl boyunca okuduk, değil mi? 7 yıl boyunca halk gerçekten de acılar içerisinde kıvranıyordu. Ve öyle bir korkunç zulüm gördüler ki halk ne yapmak zorunda kaldılar? Kaçmak zorunda kaldılar. Dağlara gittiler. Dağlarda oyuklar yaptılar kendilerine. Halkın, Midyanlıların o baskılarından kurtulmak için dağlara kaçmak zorunda kaldılar değerli kardeşler. Ümitsizlik içerisinde, çaresizlik içerisinde ne yapacaklarını bilmiyordu bu halklar. Ve demiştim ki tabii ki bizler böyle bir şeyler yaşamadık. Ama buna benzer şekilde, farklı şekilde baskılar altında kaldık. Bazen baskı altında kaldık biz de. Birileri bize baskı yaptı bazı durumlarda. Değil mi değerli kardeşler? Ama bir şeyi fark etmişsinizin sonunda. Rab nasıl ki duyarsız davranmadı İsrail halkına, Rab bize de duyarsız davranmadı. Demek ki eli kısa değil. Hamdolsun dokundu ve durum içerisinden bizi çekti çıkardı. Belirli bir süreç sonra. Aynı şeyi İsrail halkı içinde yaptı değerli kardeşler. Ve 11. ayette şöyle okumuştuk. Yoaş'ın oğlu Gideon buğdayı Midyanlardan. Hakimler kitabı 6 ayet 11. Öyle okumuştuk. Yoaş'ın oğlu Gideon buğdayı Midyanlardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu diyor. Şimdi demiştim ki okuyup geçiyoruz ya. Üzüm sıkma çukuru, üzümün sıkıldığı yerde, adı üstünde. Orada üzüm sıkılıyordu ve şıra yapılıyordu ve ondan şarap yapılıyordu bir şekilde. Ama buğday üzüm sıkma çukurunda dövülmezdi. Buğday için ne gerekiyor? Dışarıda olmak gerekiyor. Çünkü buğday dövülürken atılması gerekiyordu. Köylerde görmüşüzdür değil mi? Ne oluyor? Buğday yukarıya tahıl. Yukarı atılıyor ve sapı, çöpü rüzgardan dolayı bir tarafa düşüyor. Taneleri de bir tarafa düşüyor. Böyle bir durum gerekiyor ama bizim Gideon korkuyor. Korku içerisinde ne yapıyor? Midyanlardan elde ettiği gıdayı, yiyeceği, boğazına sokacak olan yiyeceği onlardan saklıyor ki o yiyeceği onlar kapmasın diye. Gizliden o üzüm sıkma çukurunda buğdayı dövmeye çalışıyor sevgili kardeşler. Ve okumuştuk 6. ayette ümitsizlik içerisinde, çaresizlik içerisinde acı çekerlerken Midyanlar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki diyor İsrail'ler Rab'be yakarmaya başladılar diyor. Ama şimdi şöyle bir soru sormuştum size ya tamam iyi güzel de onlar bu kadar korkunç bir duruma düştüler. Tanrı onları ulusların eline teslim etti. Peki suç kimdi? Suç kimdeydi? Tanrı mıydı hata yapan? Tanrı mıydı suç işleyen? Hayır değerli kardeşler. 10. ayette ne okuduk? 6-10'da ne okuduk? Bakın. 6-10'da ne yazıyor? Okur musun? Hava bulduysan oku o 10. ayeti. Ne diyor?
Size dedim ki ben Tanrınız Rabbin topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarını toplayın. Ama sözümü dinlemediniz.
Ya bak ne diyor. İsrail yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Yani sözümü dinlemediniz. Sözü dinlemeyen kim? Tanrı mı? Hayır. sözü dinlemeyen İsrail halkının kendisi. Demek ki onların yanlışlıklarından dolayı başlarına, bak ne yapıyor, ne çekiyorsak, bakın hani geçen hafta kullandım ya, babamın çok meşhur bir sözü var. Ben 55 yaşına merdiven dayadım, girdim ve emin olun hala benim kafamdadır babamın sözü. Oğlum, insan ne çekerse kendi kafasından çeker. Tanrı'dan dolayı değil ama kendi yanlışlarımızdan dolayı, yanlış adımlarımızdan dolayı biz çekiyoruz. Aslında emin olun Tanrı hata yapmıyor. Bugün yine tekrar duyduk. Çünkü bakın Tanrı onları demiştim ya, Debora'nın döneminde, ki Hakimler kitabı 5. bölüm, 4. bölüm, 5. bölümlere bakarsanız orada ne kadar büyük bereketlere bulandı bu halk. Ve hatta 5. bölümün yanılmıyorsam son kısımlarında şöyle diyor. 40 yıl boyunca barış içerisinde yaşadılar diyor. 40 yıl. Debora'nın döneminde 40 yıl boyunca barış içerisinde yaşadılar. Ama ne oldu? Rahatlık onlara battı. Türkçe'de öyle diyoruz. Rahatlık onlara battı. Yavaş yavaş başka tanrılara kaymaya başladılar. Sonuç ne oldu? Evet, Tanrı onları yine geriye getirmek için belirli sıkıntılardan geçmesine ne yaptı? İzin verdi. Ve onun için burada söylüyor. Herkes dilediğini yapıyordu diyor. Herkes dilediğini yapıyordu. Bakın Hakimler kitabı bu, çünkü önemli bir ayet. Bunu tekrar okumanızı istiyorum. Hakimler kitabının 21. bölümüne. 6. bölümü kalsın kurdelede. Ama 20. bölümdeki bu ayeti okuyun. Yani ...25. ayetin ikinci kısmı. 21, aynı Svansik, Finfun Svansik ama Svayte Tay. İkinci kısım orada B kısmında şöyle diyor. Herkes dilediğini yapıyordu diyor. Demek ki bu neyi gösteriyor? 25 yok mu? 21. bölüm. 25 yok mu? Var ya, o zaman yanlış yere gittiniz. 21, 25 ikinci kısım. Değil mi? Doğru söylüyorum değil mi? Herkes dilediğini yapıyordu. Yani bu nedir? Tanrı'nın daha önce Yeşu döneminde, hatta demiştim Musa'ya 5 kitap verildiğinde, çıkıştır, işte pardon, yaratılış, çıkış, Leviler, ondan sonra sayılar ve yasanın tekrar kitabı verildi. Tanrı onlara yasa verdi. Gerçekleri onlara bu kitaplar aracılığıyla bildirdi. Onlara düşen neydi? Verilen kurallara uymaktı. Ve onlar uydular ama bir süre sonra Hakimler dönemine geldiğimizde artık Tanrı'nın yasası, kuralları ayaklar altında çiğnenmeye başladı. Kendi kafalarına göre herkes dilediğini yapıyordu diyor buradaki ayete göre değerli kardeşler. Ve onlar kendi kafalarına göre yaşamı seçmişlerdi. Ve sonucu da hepimiz biliyoruz. Ve melek geliyor tam bu esnada, diyor ki ey yiğit savaşçı, Rab seninledir. Şimdi korkak, ürkek, düşünün ya, adamın iki ayağı bir pabuca girmiş. Midyanlardan kurtulmak için üzüm sıkma çukurunda gizlenmiş. Orada kimse görmesin diye gizli gizli iş yapıyor. Böyle durumda korkak, ürkek, pasif bir kişiye Rab diyor ki meleği aracılığıyla, ey yiğit savaşçı. Ne demiştin geçen hafta? Ulan bir dakika ya. Şimdi böyle ürkek, korkak birisiyim ben. Tanrı bana diyor ki ey yiğit savaşçı Recep, gel bakalım ben seni bu yerde kullanacağım. Ben de bakıyorum öyle ya. Ne yiğit? Kiminle konuşuyor Tanrı? Yiğit demek hani bu kadar korkak bir kişiye yiğit savaşçı diyor. Yani efendim iyi güzel, affedersiniz ama anlamadım. Kiminle konuşuyorsunuz demeye hepimizin hepimiz bu yönde bu şekilde davranırdık diye düşünüyorum sevgili kardeşler. Çok içerisindeydi. Gerçekten Gideon şok içerisindeydi. Ve İçinde bulunduğu durumu gözden geçiriyor Gideon ve arkasından da şöyle bir yanıt veriyor. Ey yiğit savaşçı diyor Tanrı ona. Yiğit savaşçı. Kadir, yiğit savaşçı. Tamam mı? Ya da ne bileyim ismini senin bilmiyorum. Said değil mi? Said. Ya da Ayfer, ya da ne bileyim sen kardeşim. Ya da hepimizin isimlerini burada saymak mümkün. Yiğit savaşçı diyor. Bakın Gideon 13. ayette ne diyor? 6-13. Ey efendim, eğer Rab bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi? Ya Rab nasıl söylüyor ve Gideon'un verdiği yanıta bakın. Ya biz aslında yabancı gelmiyor demiştim böyle bir ifade. Birçoğumuzun kullandığı, gösterdiği bir reaksiyon. Ya efendim tamam madem öyle söylüyorsun, madem ki sen bizimle olduğunu söylüyorsun, niye bunlar benim başıma geliyor? Hani örnek vermiştim. Hastalanıyoruz değil mi? Hastalık içerisinden geçiyoruz. Bir şekilde şifa bulamıyoruz bir türlü. Yani madem ki sen yaşayan Tanrısın, niye sen beni bana hasta olmama izin verdin? Niye sen beni işitmiyorsun? Basıyoruz yaygarayı. İşlerimiz ters gidiyor, işimizi kaybediyoruz. İstediğimiz şeyi bulamıyoruz. Basıyoruz yaygarayı. Doğru mu? Yani burada Gideon'un söylediği ifadede bir yanlışlık yok. Ey efendim, eğer Rab bizimleyse bütün bunlar niye başımıza geldi? Ben de kullandım çoğu zaman. Ya tamam iyi söylüyorsun ama sen benimle beraber olacağını söylüyorsun ama ben hissediyorum ki sen benimle birlikte değilsin. Aslında Rab benimle birlikte. Ama ben onunla birlikte değilim. Arkamı dönmüşüm haberim yok. Rab olduğu yerde duruyor. Yapılması gereken nedir? Kaybolan oğul gibi geriye dönmektir. Recep'in görevi bu. Ki baba da onu kucaklıyor, bağrına basıyor. Ben geriye dönmedikçe baba beni zorlayıp çekmiyor zaten. Anlatabiliyor muyum değerli kardeşler? Ne kadar güzel. Gerçekten Rab ona diyor ki sizinleyim. Korkma sizinleyim. Korkma sizinleyim. Ama bizler durumlara odaklandığımız için Petrus gibi ne yapıyoruz? Sulara gömülüyoruz değerli kardeşler. Ama bizler aslında tam tersini yapmamız gerekiyor. Rab'be daha çok odaklanmamız, ona yakın olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Kutsal Kitap diyor ki 53. bölümde Yeşaya 53:6'da hepimiz koyun gibi yoldan saptık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yeşaya 53 ayet 6. Demek ki kendi kafalarına göre hareket etmelerinin bir sonucuydu bu. 14. ayete bakalım. Rab Gideon'a dönüp git dedi, İsrail'i Midyanların elinden kurtar. O da diyor ki ey efendim İsrail'i nasıl kurtarabilirim? Ya Rab bunu görmese bu potansiyeli der mi sana git sen şunu yap? Ben de diyorum Rab sizde potansiyeli görmese size o görevi vermez. Rab size görev veriyor, sorumluluk veriyor değil mi? Sorumluluk veriyorsa Rab bilmiyor mu senin sen neyi yapabilirsin neyi yapamazsın? Hepsini biliyor. Rab beni buraya koyduysa herhalde gördü ki Recep bu işi götürebilir. Rab bir kardeşi buraya koyduysa sorumluluk olarak da herhalde bu işi yapabilir. Size kilisede bir görev sorumluluk verdiyse Rab bunu gördü mutlaka. Ben eminim ki ilk zamanlar tamam Enver'i çok teşvik etmeye çalıştık bu teknik konusunda. Ta sıfır noktadan başladı şimdi çok daha iyi bir noktaya geldi teknik konuda. Ama ben onu gördüm ama benden önce Rab gördü onu. Ben sadece teşvik ettim. Yani bizler kardeş olaraktan teşvik ettik onu sadece. Ama Rab benden önce gördü. Onda o potansiyel var. Bunu yapabilecek yetenekte olmasa ona vermezdi bu sorumluluğu. Onun için değerli kardeşler, bahaneleri bırakalım. Bin dereden su getirmeyi bırakalım Gideon gibi. Ya ben kimim ki efendim İsrail'i nasıl kurtarayım deme. Rab biliyor senin bu işi yapacağını. Potansiyelini görüyor, gücünü görüyor. Onun için şöyle hatırlarsanız bitirmiştim onu. Yuhanna 6. bölümden bir kesim vardı. Rabbin 5000 kişiyi nasıl doyurduğuyla ilgili olarak da hatırlarsanız. Orada şu ifadeyi kullanarak da bitirmiştim değerli kardeşler. 5. ayette Rab o 5000 kişiyi doyururken hatta dedim o 5000 kişiyi çocuklarla koyarsan belki 10.000 15.000 kişiydiler. Rab onları doyururken orada bir ifade kullanıyor. 5. ayet. O ayeti tekrar söyleyelim ve orada noktalayacağız ve ondan sonra 20 dakika içerisinde de geri kalan kısmı bitirmeye çalışacağım. 5'te milimetrik bitirmek istiyorum. Rab yardım etsin bitireceğim. Yuhanna 6:5'ti. Ne diyor orada? Bunları doyurmak için ekmeği nereden alalım diyor değil mi? Bakın orada şunu söylemiştim size. Sizin kitabınızda şu ifade var mı? Bunları doyurmak için yeterli ekmeği nereden alalım? İsa böyle söyledi mi? Yeterli sözü var mı? Genugum brot var mı orada? Yok. Demek ki Tanrı yeterlilik aramıyor. Ne arıyor? Senin elinde ne var? Diyor ki sana Kadir senin kapasiten bu kadar. Benim ona ihtiyacım var. Ya da diyor ki işte Ayşe ne bileyim senin elindeki şeyi görüyorum. Senin kapasiten bu kadar. Ya da Hava senin kapasiten bu kadar. Ya da Hamza senin kapasiten bu kadar. Rab görüyor. Ben diyor ki bu yeter benim için diyor Tanrı. Bu yeter benim için. Ama önemli olan sen teslim olman gerekiyor. Teslim olman gerekiyor. Bu çok önemli. Demek ki Tanrı, şöyle bitirmiştik. Tanrı ne aramıyor? Nitelik aramıyor. Yani kualitet dediğimiz kalite ya da nitelik, özellik, belirli bir özellik aramıyor Tanrı. Ama ne yapıyor? Niteliksiz Recep'i alıyor. Niteliksiz çiftçi parçasını alıyor. Alıyor onu, olağanüstü bir duruma getiriyor. Harika bir şey ya. Ben de çekingen bir adamdım. İnanabilir misin benim çekingen olacağımı? Hayatta inanamazsınız. Bakın çenem ne kadar düşük. Çenem ne kadar düşük. Bu kadar girginlik nereden geldi? Rab bu noktaya geldi. Getirdi. Emin olun Rab bu noktaya getirdi. Hepiniz kendi hayatına bakın. Göreceksiniz Rab sizi çok daha iyi bir noktaya getirdi. 10 sene önceki Ahmet Mehmet Ayşe Hüseyin değilsiniz. Rab sizi ama bu kadar, herkese oranlar farklı ama bu kadar. İzin verelim ki Rab bizi yontmaya devam etsin değerli kardeşler. Nitelik aramıyor dedik ama nitelikli duruma getiriyor. Evet. Şöyle devam edebiliriz değerli kardeşler. Önemli olan sende ne olduğu değil. Sende ne kadar olduğu değil. Ne olduğu çok önemli. Bak ne kadar ölçü değil. Ne olduğu önemli. Onunla başla. Kendini ver ve onunla başla. Bakın çok ilginçtir. Baktığım zaman sadece gidiyor muydu yakınan? Ya ben kimim ki İsrail'i kurtaracağım? Bakın Musa çağrıldığı zaman ne dedi? Üçüncü bölüm, çıkış üçüncü bölümde. 11. ayette, çıkış 3 ayet 11'de. Dedi ki ben kimim ki Firavun'a gidip İsrail'i Mısır'dan çıkarayım? Ben kimim ya dedi Musa. Ondan sonra bakıyoruz ki Yeremia ne dedi? Yeremia 1.6'da şöyle diyor. Ah egemen Rab, konuşmayı bilmiyorum çünkü gencim diyor. Rab Yeremia'yı çağırıyor, Yeremia'nın ifadesine bakın. Rab Musa'yı çağırıyor, ifadeye bakın. Rab Gideon'u çağırıyor, ifadeye bakın. Ama ilginç olan bir şey, onların üçü de şu konuda haklıydılar. Bizlerin gücü bunu yapacak yeterlikte değil. Bunda haklıydılar. Ama ilginç olan Rab Gideon için, Yeremia için, Musa için, her birimiz için bir ifade kullanıyor. Diyor ki ben sizinle beraber olacağım. Ya bana sorar mısınız? Bundan daha güzel bir güvence olabilir mi? Recep'in sizinle birlikte olması bir anlam ifade etmez. Belki güzeldir, iyidir, tatlıdır. Recep kardeş hizmet ediyor bize. İnanıyorum yüreğinizde büyük bir sevinç var bana karşı. Ama değerli kardeşler ben sizinle beraberim demem sizde bir şey ifade etmeyebilir. Ama Rab Tanrı diyor ki kardeşim ben sizinle beraberim. Ya Rab İsa Mesih bizimle beraber. Dili sözü aracıyla beraber ve ruhu aracıyla bizimle beraber. O zaman ben bundan daha bir başka güvencenin ardından koşmamın bir anlamı var mı sevgili kardeşler? Bakın kutsal kitapta o kadar örnekler var ki bir örnek daha vereceğim size eski antlaşmadan. Bakalım Tekvin yani yaratılış kitabı 28. bölüm. Yakup'a Tanrı bak ne diyor? Tanrı'nın Yakup'a ne dediğine bakalım. 28. bölüm Tekvin 28. bölüm ayet 15. Tekvin 28 ayet 15. Ne diyor bir kardeş bulduysa hemen okusun lütfen. Ne diyor?
Seninle birlikteyim. Gideceğim her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim.
Gördün mü? Tanrı Yakup için. Seninle birlikte olacağım, seni koruyacağım. Tanrı Musa'ya da aynı şeyi söyledi. Tanrı öğrencilere 28. bölümde değil mi? Matta 28. bölümde aynı şeyi söyledi. Ne dedi? Dünyanın sonuna kadar ben sizinle birlikte olacağım dedi. Değerli kardeşler, hiç korkmamıza gerek yok. Tanrı kesinlikle bizimle beraber. Ben sizinle beraber olmayabilirim her zaman. Ama Rab, diri Tanrımız, sözü ve ruhuyla bizimle birlikte, hamdolsun. Ben sizinle birlikte olacağım. Onun için bakın ne diyor Hakimler 6. bölümde 16. ayette ne diyor? Hakimler 6:16'da ne diyor? Ne diyor? Değil mi? Midyanları kim gidiyor? Midyanlar kim ki? Tek bir adamı diyor. Değil mi? Öyle yazıyor. Tek bir adamı yener gibi onları yeneceksin diyor. Kim ya Midyanlar? Şu an şöyle deyin. Ya kardeşim senin içindeki sorun ne oluyor ki? Sıkıntın ne ki? Yeter ki sen dik dur. Yeter ki sen Rab'be bak. Yeter ki ona yakın ol. Sanki bir üfürükte yok edebileceğin şekilde güce ve yetkiye sahipsin. Onu yok edebilecek yeterliktesin. Ne ki? Yakınmana gerek yok. Gücün yerinde. Hangi sıkıntıyla boğuşuyor olursan ol. Tanrı senin içinde şunu diyor. Ben seninleyim. Korkma, yılgınlığa düşme ve kendini salıp gevşeme. Senin için ben iş başındayım diyor Tanrı. Ben senin için savaşıyorum. Senin için varım diyor. Ve seni asla yüzüstü bırakmayacağım diyor. İbraniler 13:5. Çok iyi bilinen ayet. İki defa üst üste. Asla diyor. Terk etmeyeceğim ve diyor ki tekrar ifade. Asla yüzüstü bırakmayacağım. Asla ve asla. Bırakmayan, terk etmeyen Tanrı. Değerli kardeşler. Onun için yeteneksizim. Yeterli değilim deme. Tanrı'nın seninle birlikte olması en büyük güvencedir. İsa'nın seninle birlikte olması senin sahip olduğun en büyük güvence olsun sevgili kardeşler. Önemli olan adımını atmandır. Yani bulunduğun noktadan başlaman. Belirli bir noktaya gelmen gerekmiyor. Bulunduğun şu an hangi noktadaysan o noktadan itibaren at adımını ve başla. Değerli kardeşler, göreceksin Rab bunu başaracaktır. Ama bir aması var. Bakın, benim için de geçerli. Bütün Tanrı çocukları için geçerli. Gidiyorsun, Rabbin ellerinde verimli olabilmesi için, yararlı olabilmesi için çok önemli bir şey yapması gerekiyordu. Hakimler kitabını okumaya devam edin. İlaki bölümleri. 6'yı sonuna kadar okuyun. 7'yi okuyun. Onlar daha önce putlara tapıyorlardı. İki tane önemli put vardı. Baal, bir de Aştarot. İki put. Ne yaptı Gideon? Önce o iki putu parçaladı. Kırdı attı. Pratik olarak düşündüğüm zaman şunu düşünüyorum. Recep, Rab Tanrı eğer seni kullanmak istiyorsa senin yapman gereken bir şey var Hamza. Hayatında Rabbin görmek istemediği şeyleri kırıp atman. Rabbin hoşuna gitmeyen şeyleri kırıp atman. Bu Aştarot bağlı olmayabilir ama birçok şey olabilir. Değerli kardeşler, bunlar birçok şey olabilir. Ne olabilir? Diyebiliriz ki kıskançlık olabilir. Ne olabilir? Gurur olabilir. Yani kendini başkalarından daha üstün görmek. Bak diyorum ki Rabbin önünde kullanılmanın şartı bir hiç olduğunu kabul edeceksin önce. Bir hiçiz, hiç. Sıfır. Belki dedikodu. İki yüzlük. Diyor ki Tanrı hepsi atılmalı senin hayatında. Hatırlıyor musunuz? Şeyi paylaşırken Naaman'dan Suriye ordu komutanı hakkında paylaşırken orada aynı şeyi söylemişti. Değil mi? Tanrı bizi kurtarıyor. Evet, Tanrı'nın çocuğu oluyoruz. Ama Tanrı aynı zamanda orada bir süreç başlıyor. Bir süreç var. Tanrı'nın yanına giden kadar bir süreç var. Bugün de bir şekilde Sami burada ona değindi. Bir süreç var. O süreç içerisinde hayatımızda gelişmemize engel olan bazı alışkıları da beraberinde atmak istiyor. Hatta ne demiştim? Tanrı Naaman'ın cüzdanını iyileştirmek istedi. Cüzdanından kurtarmak istedi. Ama Naaman'ın gururunu da ortadan kaldırmak istedi Tanrı. Yani sadece hastalığını değil, gururunu da kırmak istedi. Ve öyle de yaptı. Ve itaat ona bereket getirdi. Biz eğer atmadıkça hayatımızdaki o eksikleri hepimizin hayatında var değerli kardeşler. Bakın hepimizin hayatında oturun diz çökün. Ben bazen zaman zaman yapıyorum. Dua edin. Hemen hissediyorsun ya. Belki bir hafta içerisinde ya da ne bileyim 3 ay içerisinde bir takım yaptığın yanlışları hatırlıyor insan. Ben hatırlıyorum. Bilmiyorum siz de hatırlıyor musunuz? Diyorum ki ya Rab ben nasıl bunu yaptım? Rab beni bağışla. Eğer ben istediğin noktada değilsem beni affet. Özür dilerim. İnanır mısınız? Daha bir rahatlama oluyor. Ne olacak ya? Neremiz eksilir? Aslında değerimiz artıyor ya. Değerli kardeşler bakın. Curuf. Curuf nedir biliyor musunuz? Curuf. Curuf altın. Altın değil. Kömür gibi bir şey. Onu erittiğin zaman onun içerisinde olan curuf yani ona ait olmayan diğer maddeler, değersiz maddeler. Curuf çöp yani. Curuf demek çöp demek. Bizim için zarar olan şeyler. O curufları hayatımızda atmamız lazım. Atacağız. Bakın bugün attığınız her şey bitmeyecek. Atmaya devam edeceğiz. Ben de sizinle beraber. Attıkça değerimiz daha çok artıyor. Rabbin gözünde. Emin olun. Atalım, farkı göreceğiz. Bakın nedir? 2. Timoteos 2.21. 2. Timoteos 2.21. Çok iyi bilinen bir ayet. 2. Timoteos 2.21. Kişi kendini bayağı işlerden arıtırsa, onurlu amaçlara uygun. Kutsal kılınmış, bakın onurlu amaçlara uygun. Demek ki Tanrı ne yapıyor? Kurtulduğumuz noktada bizi tutmuyor. Ne yapıyor? Bizi alıyor kendi yüceliği için, onurlu amaçlar için. Demek ki bizi olduğumuz yerde bırakmıyor, geliştiriyor. Daha iyi bir noktaya getiriyor. Daha onurlu amaçlarda, daha yarar getirecek nitelikte kullanılabilmemiz için Rab bizi arıtıyor, paklıyor. Ve kutsal kılınmış efendisine yararlı her iyi işe hazır bir kap olur. Bir kap. Evlerde tencereyi koyuyoruz, yemek yapıyoruz. Değil mi? Ve o tencereyi ne yapıyoruz? Ertesi günü kullanmak için yıkıyoruz değil mi? Ama yıkamadığımız zaman bazen olurdu. Ben bu örneği bazen veriyorum. Belki burada da verdim birkaç defa. Eşim de çalışıyordu. Ben de çalışıyordum Türkiye'deyken. 3 sene beraberliğimiz oldu orada. Kristina ile evlendikten sonra. O da çalışıyordu. Ben de çalışıyordum. Geliyorduk eve. Bulaşıklar yığılı. Ertesi güne kaldığı zaman. Şimdi daha önce günü güne yıkandığımız zaman suyu açıyorsun. Döküyorsun. Fıs gidiyordu pislik. Ama ertesi güne kaldığı zaman kuruyor. O zaman alüminyum tel kullanıyorsun. Tencereyi çiziyordu o. Şimdi çizmeyenleri çıkardılar ama o zamanlar çiziyordu. Demek ki biz yanlışlığı görür görmez Rabbine gelip tövbe edeceğiz. Ki acı çekmeyelim. Ama haftalar, aylar geçtiği zaman Rab bize yanlışımızı gösteriyor anlıyorsunuz. Biz tövbe ediyoruz. Bunda da yanlış bir şey yok. Ama acı veriyor birazcık bize. Daha acı verici oluyor. Hayatımız daha çizikli. Çizikler bol oluyor. Ama hamdolsun yine Rab teselli eden, her şeyi gerçekten tedavi eden diri Tanrımız. Evet, son bir düşünceyle kapatacağım. Şimdi bakalım. Sayı ne kadar? Gideon ile birlikte savaşacak olanın sayısı 7. bölümün 3. ayetine bakalım. Bölüm 7, Hakimler 7. bölüm. Sieben Vers 3. Ne diyor orada kaç kişi? 32 bin kişi. Ama Tanrı sayıyı çok buluyor. Değil mi? Ve ne yapıyor? Sayıyı çok bulan Tanrı Gideon'a diyor ki bir ifade kullanıyor. Korkan geri dönsün. Talimatını verdiği zaman ne oluyor? Ne okuyoruz orada? 22 bin kişi geri dönüyor korkudan dolayı. Bakın 32 bin. Baktığımız zaman bu 32 bin işin içerisinde mi? Evet, aslında işin içerisinde. 32 bin de işin içerisinde. Aslında var ya, işin içerisinde görünüyor. Ama kendilerini adamış değil. Bazen değerli kardeşler, birçok kilise topluluklarında da bu var. Bakıyorsun ki sanki evet hizmet ediyor. O hizmetin içerisinde emek verdiğini görüyorsunuz. Aslında sadece ilgi duyduğu için yapıyor. Yapabileceğini düşündüğü için yapıyor. Ama kendini tam olarak adamış değil. Bakın, ilgi duymak ile adamış olmak, adanmış olmak farklı bir şey. Şimdi bakın, ben bir işe ilgi duyduğum zaman ne yapıyorum? O ilgi duyduğum işi olanaklar ölçüsünde, fırsatlar ölçüsünde, olanaklar ölçüsünde ne yapıyorum? O ilgi duyduğum işi yapmaya çalışıyorum. Hani ilgi duyduğum işi. Ama bakın, eğer ben o hizmete, hizmet ne olursa olsun, o hizmete kendimi verirsem, kendimi adamışsam eğer, durum ve şartlar ne olursa olsun, o hizmeti bütün zor koşullara rağmen yapıyorum. Hayır demiyorum. Onun için şunu söylüyorum. Çağrılmış olmak çok önemli. Biliyor musunuz çağrılmış olmak? Ben diyorum ki öyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Tanrı beni benim halkıma çağırdı. Tanrı beni bu Türkçe konuşan halklara çağırdı. Bu Türklere çağırdı Tanrı beni. İnanıyorum. Bir kardeşim Azeri kökenli. Olmasına rağmen ona teklif ettiler. Ya sen gelir misin? Radyo programları yapıyorsun. Gel bu Azerilerin arasında hizmet et. O ne dedi biliyor musunuz? Benim çağrım Azerilere değil. Türkçe biliyor Azerilerde. Ama benim çağrım Türklere. Bakın bu çağrı çok önemli. Tanrı hepimizi çağırıyor. Değişik değişik görevlere. Doğru mu Yusuf? Tanrı hepimizi çağırıyor. Tanrı seni de çağırdı bir amaç için. Hepinizi çağırdı bir hizmet için. Ama bu hizmete ilgi duymak başka, kendini adamak başka, teslim olmak başka. Eğer sen teslim olduysan bu hizmete, ben kafamı keserim, şartlar ne olursa olsun bu hizmeti bırakmazsın. Büyük bir keyifle bu hizmete devam edersin. Ama adanmışlık varsa, çağrı varsa sevgili kardeşler. Daha sonra Tanrı 22 bini gittikten sonra 10 bini de şey görüyor. Herhalde fazla görüyor ve bir şekilde ne yapıyor? Sayıyı biraz daha düşürüyor. Kaça? 300'e düşürüyor sevgili kardeşler. Demek ki kendilerini gerçek adam anlamda adamış 300 kişi. Ama 32 bindi bunlar. Diğerleri sadece bir görüntüydü, görüntü. Onun için ben her zaman söylüyorum. Bizim kilisemiz büyüsün ama sadece kafa sayısı değil. İçten büyüme olsun, içten. İçten büyüme olsun. Bu çok önemli. Ben bunu görmek istiyorum. Rabbimin de benden beklediği bu. Ben içten büyüyeyim. Sayı büyümüş, 100 kişiye çıkmışız, yer değiştirdik, aşağı inmişiz. Ne fark eder? Hiçbir şey. Rab bizi içten büyütsün. Değerli kardeşler, gerçekten, gerçekten Rabbin elinde hepimizin yontulmaya ihtiyacı var. 300 kişi. Evet. Peki karşı tarafı düşünün. 300 kişi, karşı taraf ne? Bakın 7-12'yi okur musunuz? Karşı tarafın gücüne bakın. 7-12'yi okur musunuz? Ne diyor? 7-12'de ne diyor? Ayfer, okuma gözlüğün var mı? Evet, burada. Bir okuyabilecek mi güzelim? 12. Evet. 7-12. Bakın çekirge sürüsü gibi. Güce bakın güce. Öbürleri 300 kişi. Bu nedir? Bunun anlamı ne? Olay güce bağlı değil sevgili kardeşler. Olay benim ne kadar gücüm var ona bağlı değil. Ben ne kadar yetenekliyim. Benim üniversite mezunu muyum? İlkokul mezunu muyum? Birçok meslek sahibi miyim? Çok yetenekli miyim? Hayır. Tanrı'nın gözünde bu sıfır. Ben söylemiştim size. Naaman'ı paylaşırken. Rabbini affetsin. O üniversiteyi yaptığımda, iki tane üniversite bitirmeye çalıştım. Eşimi, çocuklarımı mahvettim. Ama niye? Egomu tatmin etmek için. Diyeceğim ya, ben de üniversite mezunuyum. Yanlış anlamayın, yani lanet okumuyoruz ama lanet olsun. Rab ona bakmıyor. Rab sana bakıyor ki, Recep, senin şu bulunduğun nokta yeter. Senin şu an içinde bulunduğun nokta yeter benim için. Yeter ki sen kendini ada. Yeter ki kendini bu işe ver. Göreceksin, ben seni gerçekten nasıl kullanacağımı fark edeceksin. Evet, Zekeriya 4. bölüm 6. ayet. Zekeriya 4, ayet 6. Ne diyor orada? 6. ayet. Güçle, kuvvetle değil, ancak benim ruhumla başaracaksın. Başarıyorsak kimin sayesinde başarıyoruz? Bu kilise sıfırdan başladı. Sıfırdan başladık. Ben ta 93'lerde başladım. Sıfırla başladık biz. Ta Stuttgart'ta başladık. Marienplatz'da başladık. 93'lerde sıfırdan başladık. Hatta 92'lerde sıfırdan. Hiç kimse yoktu. Bakın Tanrı bugün bu noktaya getirdi bizi. Recep'ten dolayı mı? Hayır. Recep'te olan Tanrı'dan dolayı. Recep'in ait olduğu Tanrı'dan dolayı. Benden dolayı değil. Bu kadar açık, bu kadar değil. Benim ruhumla diyor. Benim ruhumla. Evet. Bak onun için ne diyor? Bakın bir ayet daha okuyacağım. Değerli kardeşler. 1 Samuel 14. bölüm. Gerek çoklukta, gerekse azlıkta Rabbin zafere ulaştırmasına ne diyor? Engel yok. 14.6. Gerek çoklukta, gerekse azlıkta Rabbin zafere ulaştırmasına engel yok. Yani çok da olsan, az da olsan Rabbin gözünde fark yok. Rab zafere ulaştırıyor. Bizi zafere ulaştıran Rabbin gücü değerli kardeşler. Bakın onlar ne yapıyorlar? Üçe bölünüyorlar gruplar halinde. Ondan sonra Midyanların kampını sarıyorlar. Aynı anda testiler kırılıyor. Borazanlar ötüyor. Ve meşalelerden alevler yükseliyor. Ortaya çıkan gürültü o kadar büyüktü ki ben eminim ki 300 değil onlar belki 30 bin zannettiler. Gücü 30 bin kadar güçlü gördüler aslında. 300 kişi. O kadar büyük bir gürültü çıkartmıştı. Öyle bir noktaya geldiler ki birbirlerini kılıçtan geçirmeye başladılar. Kendilerini öldürmeye başladılar. Birbirlerini. Tamam. O ayet odur. Ayet o. Ayet doğru. Bak okuyanlar var. Onun için gerçekten söylüyorum değerli kardeşler. Güç bizden kaynaklanmıyor. Güç Tanrı'da. Güç Tanrı'da değerli kardeşler. Davut bir çobandı ama Tanrı onu kullandı. Golyat'ı devirdi aşağıya. Küçücük bir çoban parçası. Değil mi? Musa da korktu Firavun'dan. Kaçtı. Saklandı. Ama daha sonra gördük ki Tanrı Musa'yı da kullandı. Kızıldeniz çıkmazından İsrail halkını kurtardı. Rab fahişe Rahab'ı da kullandı. Fahişe kadını kullandı Tanrı biliyor musunuz? Yeşu kitabında yazıyor. Belki 2. bölüm, 3. bölüm oralarda olabilir. Rahab'ı kullandı Rahab'ı. Tanrı fahişeyi kullandı. Önemli olan sen hazır mısın? Bu çok önemli değerli kardeşler. Evet, Rab bizi kendi yüceliği için kullanmak istiyor. Evet, son noktayla bitiriyorum. Şöyle diyor değerli kardeşler, İbraniler 11. bölüm. İbraniler 11. Ayet 32 ve 34. İbraniler 11, 32, 34. Elf, sein dreißig bis Firon 30. O kadarcık söyleyebiliyoruz Almanca. Daha ne diyeyim? Gideon, Barak, Şimşon, Yifta, Davut, Samuel. Bunlar imanları sayesinde kızgın ateşi söndürdüler. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte kuvvet buldular. Savaşta güçlendiler. Yabancı orduları diyor bozguna uğrattılar. Ne sayesinde? Sahip oldukları iman sayesinde. İmanın var mı? Rab İsa Mesih'e ait misin? Gücün var abicim. Gücün var. Yeter ki sen adımını at. İstiyor musun? Önemli olan bu. Rab zorla kullanmıyor zaten. Nasıl yaptılar bunu? Evet, tekrar vurgularım. İman gücüyle. Demek ki Tanrı ne yapıyor bizi? Yeteneklerimizin üstüne çıkarıyor ve Tanrı ile birlikte yürüme imkanı veriyor. İmanımızın görevi bu. Yeteneğe bağlı değil, gücümüze bağlı değil. Onları dışarıda bırakıyor. İmanımızla hedefe ulaşmamızı sağlıyor. İman gücüyle. Ama Rab sana da soruyor. Diyor ki, korkudan ya da bir takım nedenlerden dolayı hala Gideon gibi saklanıyor musun? Yoksa Tanrı'nın isteğini yapma gayreti içerisinde misin? Saklanıyor musun? Bin dereden su getirdi ya Gideon. Sen de bin dereden su getirerek bahaneler mi üretiyorsun? Yoksa diyorsun ki hayır Rab, aslında ben de istiyorum, evet istediğin gibi kullan beni. Nasıl kullanmanı istiyorsan. Bakın Rab diyor. Sen olduğun için değil, Rab diyor. Sen olduğun için değil, ben olduğum için başaracaksın. Amin. Sen olduğun için değil, ben olduğum için. Eğelim yüreklerimizi. Hangi noktadayız bilmiyorum. Hangi noktadayız? Ama ben diyorum ki Rab hepimize konuşuyor. Ben de dahil. Bir 15-20 saniye sakin kalalım. Ve ondan sonra her zamanki gibi Sami duayla kapatır. Rab yüreklerimizi biliyor.